Ayrım 18, Babanın Dönüşü, Mark Weingartner, sayfa 162. Johnny Fontaine o geceye özel misafirlere Buzz Fratello ve sevgili becerikli bayan Dottie Ames ile birlikte kumdaki kaledeki Beautiful Oasis Room'da gerçekleştirilen şovu içmeye ilişkin upuzun ve neşeli şarkı potpurusu ile bitirdiler. Programı henüz kaza hakkında en ufak bir bilgisi olmayan bir topluluğa sunmuşlardı. Bu özel davet üzerine gelmiş bir gruptu. Büyük çoğunluğu Amerika'nın çeşitli yerlerinde bulunan Teamsters yani Kamyoncular Birliği görevlileri ve eşlerinden ya da daha genç taklitlerden oluşmaktaydı. Michael Corleone programın yanında diğer birkaç şey de sipariş etmişti. Evin her yerine ve kiralık odalara yiyecek ve $1000 ederinde patates cipsi dağıtılmıştı. Bu özel bir parti olduğu için çoğunluğu normal şartlarda Las Vegas'a adım dahi atamayacak kişiler bile o gün oradaydı. Örneğin sahnenin tam yanında Don Molinari'nin erkek kardeşi Bucci, bir zamanlar uçak kaçırmış ve tehdit suçundan yakalanmıştı. Ve San Francisco'dan gelen birkaç önemli adam vardı. Erkekler tuvaletinde bir yandan işemeye çalışırken diğer yandan İtalyanca yaratıcı küfürler savuran kişi New Orleans'ın patronu olan ve Havana'daki gücü gün geçtikçe artan Carlo Tramonti, kasıtsız cinayet, büyük hırsızlıklar, kurnakçılık, sigorta sahtekarlığıydı. Diğer New York ailelerini temsilen en azından birer kişi orada yer almaktaydı. Her birinin yanında kadınlar ve korumaları vardı. Müthiş güneş gözlükleri takan soluk benizli adam, Chicago'nun Louis Beceren Surat Russo'suydu. Çalınmış eşya satma, tecavüz, federal bir ajana rüşvet verme, bazı FBI görevlileri onun La Cosa Nostra olarak anılan bütünün hala boş olan Capo di Tutti i Capi'liğini kazanma ihtimali olduğuna inanıyorlardı. Bir araya geldiklerinde tüm bu insanların görünüşleri, Corleone'lerin New York'tan gelen ortaklarının hiç şüphe uyandırmamalarına ve dikkat çekmemelerine yaramaya yetmişti. Ayrıca ortada yeterince özellikle sahneye o kadar yakın oturdukları ve art niyetsiz dile getirilen iğnelemelere göğüs gerdikleri için kızaran insan mutlu balayı çiftleri, bayan Susan Zalucci ve yeni kocası Ray Clemenza vardı. Haydi arkadaşlar el ele tutuşun, hep birlikte onlar için söyleyelim. Michael Corleone kendi siyah kadife koltuğunda arkasına yaslandı ve sigarasından derin bir nefes çekti. Saatine baktı. Bu bir İsviçre yapımı saatti ve 50 yıldan da eskiydi. Bir zamanlar adı Vogelsong olan ve son nefesini bunu almasını Michael'a söylemek için harcayan bir denizciye aitti. O dakikaya kadar eğer her şey yolunda gittiyse uçaktaki herkes ölmüş olmalıydı. Michael daha önce de uçak kazası görmüştü, hem de yakından. Düşen uçaktaki adamların yüzlerindeki korkuyu resmetmek onun açısından çok kolaydı. Kafasını salladı, bunu düşünmek istemiyordu. Onun yerine şunu düşündü, planı işe yaramıştı. Daha önce bazı yenilgileri, maddi tazminat kayıpları olmuş, orta yolu bulma çabaları yaşamış olabilirdi. Fakat sonunda hepsi işe yaramıştı. Artık komisyon toplanabilirdi. Hagen hatalıydı. Hiçbir sözleşme eğer Chicago işin içinde değilse sonlanmazdı. Ancak Chicago'ya ilişkin hiçbir barış Louis Russo masayı harekete geçmek amacıyla oturmadığı sürece Corleone'lerin ilgisini çekmeyecekti. Bu kaza onu fazlasıyla motive etmeliydi. Michael büyük olasılıkla o güne kadar bir sigarayı hiç bu kadar hızlı içmemiş ya da ondan bu derece zevk almamıştı. Bir tane daha yaktı ve derin bir nefes çekti. Yapması gerekeni yapmıştı. Süre. Bu yüzden harika bir uyku çekecekti. Tüm olanlar bir ay ya da buna yakın bir süre içerisinde toparlanıp rayına oturduktan sonra izne çıkacak ve günde 12 saat uyuyacaktı. Bir yetişkin olarak hiç tatile çıkmış mıydı? Sicilya'da saklandığı o yıllar bir yana hiç izin kullanmış mıydı? Hayır. Savaş boyunca özgürdü. Hawaii, Yeni Zelanda. İyi ama ya ailesiyle birlikte bir tatil? Hiçbir zaman. O, Kay ve çocuklar Acapulco'ya gitmeliydi. Belki de Hawaii barış zamanı bir kez daha görebilirlerdi. Neden olmasın? Anthony ve Mary ile birlikte tıpkı babanın her zaman fırsat bulduğu gibi soytarılık etmek, kuma gömülmek, Kay'in seksi sırtına güneş yağı sürmek, belki de onu tekrar hamile bırakıp bırakamayacağını görmek, çiçekli gömlekler giyecek, mambo yapacaktı. Michael yarı dolu su bardağını kaldırdı. "Başardık baba," diye düşündü. "Kazandık." Clemence gülmekten kızarmış yüzüyle "Allah her şeye kadir," dedi ve tıpkı çılgın biri gibi sahnenin etrafında dönüp duran Fratello'yu şişman parmağıyla işaret etti. "O bir başka, öyle değil mi?" Michael "Başka," dedi. Fontaine geri çekilmiş numaralar yapıyor ve kendisini sesini kullanması için zorlayan insanlarla şakalaşıyordu. Fakat güzel bir şeyler yapmadığı anlarda dahi etrafına hayranlık saçıyordu. O bir gangsterdi ama aynı zamanda da bir sanatçıydı. Michael Fontaine'in o akşam üzeri takındığı konuşma tarzıyla konuşabilecek bir insan değildi. Fakat aynı şekilde o da diğerleri gibi bu adama kızamıyordu. Fratello mu? Büyük bir hayal kırıklığı. O yıllar boyunca bir saksafon kafonesi olarak anılmıştı. Dipnot İtalyanca'da kaba, görgüsüz. Ardından saksafon çalmayı bırakmış, tıpkı bir zenci gibi fakat hafif bir İtalyan aksanıyla şarkı söylemeye başlamış, kendisinin yarı yaşında uzun bacaklı bir sarışınla evlenmiş ve sonra bam, Buzz Fratello ve Dottie Ames, The Starbright Soap Variety Hour yıldızları. Fratello gösteriyi sahneyi boydan boya koşup kendisini yere atarak yaklaşık 5 metre kadar kayıp Dottie'nin bacaklarının arasından geçerek mükemmel bir zamanlamayla doğru yerde durup sırt üstü dönerek yukarı Dottie'nin apış arasına bakıp komik bir tarzda inanmaz ifadeyle gözlerini ovuşturarak bitirdi. Fontaine gülmekten katıldı. Dottie Buzz'a ayağa kalkması için yardım etti ve hepsi de eğilip selam verdiler. Kalabalık ayağa kalktı, şarkıcılar sahneden indiler. Coşkun alkış devam etti. Orkestra trompet temposunu hiç kesmedi. Onların bir kez daha sahneye dönecekleri belliydi. Michael omzunda bir el hissetti. "Hal Mitchell telefon," diye fısıldadı. "Tom arıyor." Michael kafasını salladı ve sigarasını söndürdü. Gösteri zamanı. Louis Russo'nun masasına bir göz attı. Birisi de eğilmiş onun kulağına bir şeyler fısıldıyordu. Ve Michael fısıldayan kişiyle göz teması kurunca adam kafasını çevirdi. Michael uzanıp Clemenza'nın sırtına dokundu. Saniyeler sonra orkestra Mala Femmina'yı çalmaya başladığında ve Buzz, Dottie, Fontaine birbirlerinin kollarına girmiş halde tekrar sahneye çıktıklarında Erie Gölü'ndeki olaya ilişkin bilgiler kaba detaylarla Louis Russo'ya iletilmiş olmalıydı. Russo güneş gözlüklerinin üzerinden köşedeki siyah kadife bölüme göz attığında orasının bomboş olduğunu gördü. Mum bile sönmüştü. Nick Geraci'nin kafası suyu yarıp dışarı çıktı. Derin bir nefes aldı. Kollarını ve bacaklarını kımıldatmayı denedi. Ardından yüksek bir çığlık attı. İlk kez çatlak kaburgalarından ve kırık bacaklarından kaynaklanan bu derece şiddetli bir sancı hissediyordu. Yaklaşık 100 metre kadar ileride uçağın Erie Gölü'ne çakıldığı noktayı belli eden alev almış ince bir petrol tabakası görünüyordu. Bu tabakanın tam ortasında batıp çıkan bir kanat, üzerinde aslan logosu olan gövdeden kopmuş büyük bir parça ve Frank Falcone'nin cesedi olduğunu tahmin ettiği bedenin arka yarısı görünüyordu. Acı ve adrenalin her ne kadar rahatça düşünmesini engelliyor olsa da Geraci'nin ne olduğu ya da bunun kimin hatası olduğu konusunda en ufak bir fikri yoktu. Sadece eğer oradaki herkes öldüyse kendisinin de onların arasında olabileceği düşüncesi onu olaya bağlıyordu. Kurtulmak ölmek anlamına gelebilirdi. Yağmura rağmen Cleveland'ın puslu silüetini görebiliyordu. Yüzerek oradan uzaklaştı. Kuzeye, Rattlesnake adasına geri dönecek, Kanada'ya gidecek, bunu başarmak için de mutlaka oralardan geçen bir bota rastlayacaktı. Tek başına kalıp olup biteni gözden geçirebileceği bir yer. Kendi kaderini kontrol etme fırsatını yakalayabileceği bir mekan. Bacağı sanki alevler arasında yanıyormuşçasına acı veriyordu ve çatlak kaburgaları neredeyse nefes almasını engelliyordu. Sahil güvenlik motoru onun yerini tespit ettiğinde Geraci kaza mahallinden neredeyse çeyrek mil uzaktaydı. Büyük bir şok geçiriyordu, kendinde değildi. Ciğerleri suyla doluyor ve gitgide batıyordu. Kumdaki kalenin yüksek korkuluklarının arkasına saklanmış üç kuleden birinde aynalı camlarla kaplı isimsiz döner bir balo salonu vardı ve merasim orada yapılacaktı. Clemenza Michael'ı dirseğiyle nazikçe dürtüklerken ''Bahse girerim, şu anda burnuna yazıcının mürekkep kokusu geliyordur.'' dedi. ''Neredeyse tadını dahi alabilecek durumdasın, yanılıyor muyum?'' ''Tam boğazının gerisinde, yağ gibi ama ondan daha kötü.'' Michael'ın duvardaki aynalardan yansıyan görüntüsü kristal kadehten buzlu su içiyordu. Tıpkı rüzgarı arkasına almış, tüm dünya ayaklarının dibine serili, yaralanmaz, parlak saçlı, saygın bir adama benziyordu. ''Clemenza, sana söylüyorum.'' dedi. ''Senin şu yaşlı adamını hiç böyle...'' Michael kafasını sallayarak onayladı. Clemenza ağlarken görmemiştim diye sözlerine devam etti. ''Yıllardır onu ilk kez bu halde görüyorum.'' Sicilya'daki sürgünden Amerika'ya dönüşünü takip eden birkaç hafta içerisinde Michael'a gereken eğitimi veren kişi Clemenza'ydı. Solozzo ve McCluskey 3 yıl önce öldürülmüşlerdi. Clemenza'nın Dodgers maçına biletleri vardı. Onları takımda hizmet veren bir arkadaşından almıştı. İkinci sıra tam puan tablosunun arkası, zencilerin maça çıkmalarına izin verildiği günden bu yana bu Michael'ın seyredeceği ilk maçtı. Bu iznin neden ve ne zaman verildiğine dair en ufak bir fikri dahi yoktu. Son 8 yılın 7'sini Amerika dışında kavga ederek, öldürerek ve öldürülme korkusu yaşayarak geçirmişti. Bu arada bazı şeyleri de kaçırmıştı. Erkek kardeşinin cenaze törenine dahi katılmamıştı. Dodgers Chicago'yu 4-1'lik skorla yendi. Eve dönerlerken Michael'ın ülkeden ayrıldığı yıllarda günlük gazete ofisi olarak hizmet veren binanın önünde durdular. Clemenza'nın tefecilerinden bir tanesi olağan sebeplerden dolayı kendisini bir anda bu binanın sahibi olarak buluvermişti. Clemenza orayı kiralaması mı, satması mı, karşılıksız vermesi mi gerektiğini anlamak için binaya bir göz atmalıydı. Bir zamanlar baskı makinesinin durduğu büyük boş odaya soluk güneş ışığı altında girdiklerinde mavi boyası dökülen uzun masanın arkasında oturan Tessio ve Michael'ın babasıyla karşılaştılar. Masada yarıya kadar erimiş bir mum, kutsal kartlar, bir tabanca ve bir bıçak vardı. Michael o an ne olacağını anlamıştı, onu aileye katıyorlardı. Tüm olanların ardından bu uygulama sadece bir formaliteydi. O adamları öldürmek Michael'ın kendi fikriydi. Vito Corleone'yi vurması için kiralanan adam ve işini bitirmek için hastaneye geldiğinde Michael'ın suratını dağıtması için tutulan o namussuz polis. Bir don olarak her şeyi onaylamak erkek kardeşi Sonny'nin göreviydi. Tessio bunun birisini ufak önemsiz yarışlardan alıp Dünya Kupası'na sokmak gibi bir şey olacağını söyleyerek itiraz etmişti. Daha sonra Vito, Michael'ın hiçbir zaman bu hayata girmesini istemediğini belirtmişti. Ama ondan başka hiç kimsenin bu konuda yeterince iyi olamayacağını düşündüğü de bir gerçekti. Michael'ın üyeliğe kabul töreninde babası omuzları sarsılmaya başlamadan önce birkaç anlaşılmaz sözcük sarf etti. Sonra hıçkırmaya başladı. Clemenza uygulamayı devam ettirdi. Tessio Sicilya şivesi ve İngilizce ile güzel kelimeler kullanarak işi bitirdi. Bunun ardından iki şişe Chianti içtiler. Vito ağlamaktan kendisini alamıyordu. Mürekkep ve yağ kokusu Michael'ın üzerine sinmişti ama yoğun değildi. Ertesi gün elbiseleri o kadar pis kokuyordu ki doğrudan çöpe atıldı. Bir hafta sonra bina yanıp kül oldu. Polis müdürü sebebin yıldırım olduğuna kanaat getirdi. Bir ay kadar sonra müdür işten ayrılıp Florida'ya taşındı. Artık orada para aklama işleri yapıyordu. Likör depoları, parayla çalışan satış makineleri, emlak büroları ve Sonny'nin dul karısı Sandra ile evlenmişti. Asansörün kapısı açıldı. Michael ve Pete içeri girdi. Birlikte en üst kata çıktılar. Forlenza hiçbir zaman kendi vaftiz oğluna üç kağıt açmaz. Clemenza Michael'ın emriyle Michael'ın vaftiz oğlunun babası Carlo Rizzi'yi öldüren kişi kürdanın ucundaki zeytin parçacıklarını emdi ve kürdanı ağzının bir kenarında tutmaya devam etti. Clemens ayrıca Yahudinin haberi olmaksızın başka gruptan birisinin o lanet olası adaya adım atmasının mümkün olabileceğini de düşünmüyorum dedi. Bence bu bir kazaydı. Hagen'ın alabildiği bilgiye göre kazadan kurtulan biri vardı. Bu haber henüz onaylanmamıştı. Eğer yaşayan kişi donlardan ya da onların adamlarından biri ise tüm olanlar çok daha inandırıcı görünecekti. Fakat eğer bu adam Geraci ise bunun ardından ne geleceğini bilmek oldukça zordu. Onu Corleone ailesiyle hiçbir bağı bulunmayan özel pilot O'Malley'miş gibi göstermeye devam etmek mümkün olabilir ancak diğer yandan da oldukça zorlayabilirdi. Ayrıca onun ne bildiğini ya da neleri tahmin ettiğini öğrenmek neredeyse imkansız olurdu. Ve bir de ortada şu yaşanan yıldırımlı fırtına gerçeği vardı. Fırtına her şeyin sebebiymiş gibi görünebilirdi. Bu da kazanın dikkat çekmemesini sağlardı. Ama Michael kazanın sebepleri üzerine ortaya çıkan belirsizlikleri kendi avantajına kullanmak için planlar yapmaya başlamıştı bile. Michael kazaları kişisel aşağılanma olarak algılayan insanların başına dedi, kaza gelmez. Öyleyse sabotaj mıydı? Bilmiyorum. Don Forlenza'nın bunu yapmak için bir nedeni olsa dahi kendi vaftiz oğlunu öldürmeyeceği konusunda seninle hemfikirim. Bildiğimiz kadarıyla da herhangi bir sebebi yoktu. Fakat o adaya bir şekilde süzülmenin imkansız olduğundan emin değilim. Eğer Forlenza değilse... Michael omzunu silkti, kaşını kaldırdı ve gözlerini Pete'inkilere dikti. La testa di cazzo! Dipnot, İtalyanca'da kuvvetin başı. Clemenza tek eliyle asansörün acil düğmesine basarken diğer eliyle duvara vurdu. Rosso! Michael sanki başka düşüncelere dalmış bir şekilde kafasını sallayarak onayladı. Bir uçak düştü dedi ve kim yaralandı? Onlar bize darbeyi indirdi, Molinari'yi vurdu. Belki de kendi korkusuz adamlarından teki olan Falcone'nin kendi başına çok ileri gittiğini düşünüp onu öldürdüler. Ve sanki tüm bunları Forlenza emretmiş gibi görünüyor. Onların sadece Las Vegas'taki değil, ülkenin batı yarısındaki en büyük dört rakibi. Clemenza alay edercesine, ''Chicago'nun batısındaki her şey Chicago'dur.'' dedi. ''Quello Stronzo.'' Michael eğer haklıysan dedi, Hergele henüz ilk adımı atıyor. Gerçekten üzgün bir görüntü sergilediğinden emin olacak şekilde kafasını salladı. Clemenza şişman yanaklarını havayla doldurdu, sonra yavaş yavaş dışarı bıraktı. Ardından tekrar düğmeye bastı. Asansörün kapıları açıldığında birkaç düzine insanın çoktan oraya vardığını ve balo salonuna yayıldıklarını gördüler. Clemenza Michael'ın sırtına vurdu. ''Bu boktan işin her şeyi mahvetmesine izin verme.'' diye fısıldadı. ''Eğlen, tamam mı? Polisin suratına verdiği o korkunç hasarı düzelttirmek için birçok zorluğa katlandın. Şimdi ortaya çıkan şaheseri biraz sergile. Gülümse.'' Michael yalan söylemişti. Aslında söyledikleri tam olarak da yalan değildi. Daha çok ata su içmesi için yol göstermişti ve Pete Clemenza eğilip suyu içmişti. Eğer Pete Russo'yu bu kadar çabuk suçlayabildiyse bunu yapan tek kişi o olmayacaktı. İşin aslı Michael Corleone batıdaki en büyük dört rakibine de zarar vermeyi başarmıştı. Bu işin kolay tarafıydı. Zor olan şey bunu yapmış olmasına rağmen suçlanmamaktı. O güne kadar yaptıklarını hayatta olan başka hiç kimseye hissettirmeden yapmayı başarmıştı. Hagen, Pete hiç kimse bilmiyordu, bunu da atlatacaktı. Frank Falcone tam bir baş belasıydı. Michael'ın Mo Green'i öldürttüğü günden bu yana Falcone Corleone'lerin Las Vegas'ta güçlenmelerine engel olan en büyük kuvvetti. Pignatelli Corleone'lerle arasındaki iş ilişkisinden hem bulutlardaki kaledeki ortaklığı hem de Falcone'nin öldürülüşünün takdirine istinaden Johnny Fontaine'in taşıyıcılığını yaptığı çanta dolusu para dolayı Chicago'ya Falcone'den daha itaatkar davranırdı. Tony Molinari uzun süreden beri onların dostuydu, bu doğru. Fakat onun Michael'ın Tahoe Gölü'nde San Francisco'dan birkaç yüz mil uzaktaydı, yapmayı planladığı işlerine ilişkin gün geçtikçe artan açgözlülüğü her şeyi hızlandıran bir problem haline almıştı. Sonunda da o an sökülüp atılması en iyi çözüm olan bir kanser olup çıkmıştı. Ford Enza yaşlı bir adamdı. Henüz hayattayken onu küçük düşürmek, adamı öldürmekten çok daha çarpıcı olacaktı. Küçük adasındaki kale hakkında diğer donlara yıllardır böbürlenip duruyordu. Kazanın tüm ya da bir kısım suçu ona aitti. Her ne kadar hiç kimse intikam almak için onun ardından koşturmuyorduysa da er ya da geç kendi adamlarından işten el etek çekmesi için uyarı alacaktı. Sal Narducci, Michael Corleone ile iddiaya giren ve uçağın sabote edileceğini daha önceden sezen kişi Don olacaktı. O bu işi hak etmek için 20 yıllık bir bekleyişin ardından sonunda bunu nasıl ele geçirdiği konusunda ağzını kapalı tutmak için yeterince nedeni olan bir insandı. Narducci'yi Don yapmak Cleveland'ın Barzinilerle arasındaki bağı da koparacaktı. Planın en mükemmel kısmı Chicago'ya yapacaklarıydı. Bu işin arkasında Russo'nun yer aldığını göstermek kadar olmadığını ispat etmek de aynı derecede imkansızdı. Ama Michael komisyon üyelerinin ölen pilot O'Malley'in kendi yeni kaposu olduğunu öğrenmelerine izin verdiğinde herkes bu işten en karlı kimin çıkacağını rahatça tahmin edecekti. Ford Enza kendi vaftiz oğlunu öldürür müydü? Hayır. Michael Corleone kendi yeni kaposunu öldürür müydü? Bunu kim düşünebilirdi ki? Böylece geriye sadece Chicago kalıyordu. Michael Chicago'ya Russo'nun tek bir adamını dahi öldürmeden alt edici darbe indirmişti. Böylece Russo'nun intikamından korkmasına da gerek kalmayacaktı. Russo'nun yüz yüze geleceği tek somut kayıp barış masasına zayıf bir konumda oturmak olacaktı. Ama bu da Michael'ın işine yarardı. Michael'ın almakta zorlandığı en büyük karar Geraci'yi öldürmekti. Geraci uyuşturucu işinde büyük bir başarı göstermişti. Bundan en ufak bir şüphesi yoktu. Fakat saldırganlığı önemli bir sorundu. Onun hırsı sınırsız, hatta kendi algıladığından dahi kuvvetliydi. Her ne kadar şüphe götürmeyecek derecede Michael'a sadıksa da onun Forlenza ile arasındaki bağ hep dikkat çekmişti. Tessio konusunda her zaman hassas ve kırgındı. Ve Michael Fredo'yu sotto capo yaptığında Geraci ona herkesin önünde delirip delirmediğini sormuştu. Patsy'de akşam yemeği yiyorlardı. Masada onlardan başka kimse yoktu. Geraci Michael'dan özür diledi. Fakat çok az Don böyle bir saygısızlığı tolere ederdi. Bu önemsiz bir şey gibi görünebilirdi. Fakat Michael Corleone bu olayla birlikte onun hakkındaki küçük meseleleri bir araya getirdi ve Geraci'nin kaderini belirleyen kararı daha ciddi olarak aldı. Yine de Geraci'nin ölüm kararı en son verdiği karardı. Bu yapılan affedilebilirdi. Ortada ihanet yoktu. Geraci'nin becerileri sorumluluklarından ağır basıyordu. Michael onu seviyordu. Vito Corleone olsaydı Fausto Geraci Jr.'ı kesinlikle gözden çıkartmazdı. Bu en azından bin iyi insanın ölümüne şahit olan bir denizcinin hareket tarzına benziyordu. Daha çok şey kazanma şansına karşılık şeytanla anlaşma imzalama. Bir kişinin kazadan gerçekten de kurtulmuş olduğu gerçeği hariç. Bu mükemmel bir plandı. Clemenza da yalan söylemişti. Michael'ın üyeliği kabul töreni Don'u o halde gördüğü tek an değildi. Vito henüz kendi kurşun yaraları iyileşmemişken Santino'nun cenaze töreninden eve dönmüştü. Kederden o kadar yıkılmış bir haldeydi ki onu görenler bunu unutamamışlardı. Michael onu o gün görmemişti. Orada olanlar ise Michael'ın annesi, kız kardeşi ve kocası, erkek kardeşleri, Tom ve Fredo, törenin hemen ardından arkadaşını kucaklayıp aile bireylerini baş başa bırakarak evine dönen Pete Clemenza, bu kırgın adamın görüntüsünü ve korkunç inlemelerini hayatları boyunca beraberlerinde taşımışlardı. Bu konu hakkında hiç konuşmamışlardı. Ne kendi aralarında ne de orada bulunmayanlarla, hatta Michael'la. 18. ayrımın sonu. Sayfa 171.